Huşu. Kardeşlerim, huşu iki anlam içerir. Birisi alçak gönüllülük ve zillet. İkincisi de sukun ve güvendir. Bu ise katılığa aykırı olan kalp yumuşaklığını gerektirir. Kalbin huşu duyması, yüce Allah'a kulluğu ve yine ona karşı huzur ve güvenceyi de içerir. Bundan dolayı namazda huşu hem bu özelliği hem de ötekini içermelidir. Yani namazda hem alçak gönüllülük hem sukun bulunmalıdır ki İbn Abbas'ın naklettiği gibi yüce Allah'ın onlar namazlarında huşu duyanlardır buyruğu hakkında zelil olarak boyun eğenlerdir, korkanlardır buyurmuştur. Allah hepimizi huşulu bir şekilde yaşamayı nasip etsin. Ali Efendimiz ise huşu kalptedir. Müslüman kişiye yumuşak davranman, sağa sola da bakmamandır demiş. Allah kendisine merhamet etsin. Mücahit de huşu önüne bakman ve alçak gönüllü davranmandır buyurmuştur. İlim adamı olan birisi namaza kalktığında çevresine iyice bakmadan ya da içinden dünya ile ilgili herhangi bir şey geçirmeden dolayı Rahman olan Allah'tan korkardı. Allah da bizi onlardan yazsın. Kardeşlerim, huşu ruku ile secde değil sukundur ve namazda güzel bir durum içinde onları sevmedir. Aleyhissalatü vesselam ile ashabı önceleri namaz esnasında semaya gözlerini diker ve sağa sola bakarlardı. Fakat müminler felah bulmuşlar. Onlar namazlarında huşu duyanlardır. Aleykümselam ve rahmetullah. Müminin suresindeki başlarındaki ayetler nazil olunca onlar artık secde ettikleri yere bakmaya başladılar. Bundan sonra onların herhangi bir kimsenin yerden başka bir tarafa baktığı görülmemiştir. Huşu namazdayken bedenin herhangi bir tarafıyla oynamamasıdır. Aleyhissalatü vesselam namaz kılarken sakalıyla oynayan birisini görünce bu adamın kalbinde eğer huşu olsaydı o organlarında da huşu olurdu, onunla oynamazdı buyurmuştur. Allah hepimize hayır nasip etsin. Eğer kişi olduğundan başka görünen riyakar bir kişi değilse bedenin huşusu da kalbin huşusuna bağlıdır. Aynen Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi huşuda nifak içinde olmaktan Allah'a sığının. Yani huşuda nifak huşudan eser olmadığı ve başka şeylerle oyalandığı halde başkalarına vücudun huşu içerisinde olduğunu gösterecek şekilde davranma. Yani Allah Azze ve Celle'nin müminlerin huşu duymak için acele etmeleri gerektiğini bildiriyor ve ayette iman edenlerin kalplerinin Allah'ın zikrine ve haktan inene huşu duyma zamanı gelmedi mi buyurmaktadır. Bununla Rabbimiz Subhanahu ve Teala kendisini anmaya ve indirdiği ayetler karşısında kalplerinin huşu duymaya çağırmış ve uzun zaman geçtikten sonra kalpleri katılaşan kimseler gibi olmaktan nehyetmiştir. İşte Allah'ın adı zikredildiği zaman korkusundan dolayı kalpleri titreyen ve kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanları artan kimseler işte bunlardır. Allah bizi bunlardan yazsın. Nitekim Allah Azze ve Celle bir ayet-i kerimesinde Allah sözün en güzelini birbirine benzer ikişerli bir kitap halinde indirdi. Rablarından korkanların ondan derileri ürperir. Sonra derileri ve kalpleri Allah'ın zikriyle yumuşar. Yani Rablarından korkanlar, haşyet duyanlar Allah'ın adı anıldığı zaman kalpleri titreyen kimselerdir. Eğer Allah'ın zikrinden ve indirdiği ayetlerden dolayı kalbin huşu duyması farzdır denilecek olursa buna katılırız. Ancak insanlar bu bakımdan iki bölümdür kardeşlerim. Kimisi orta yolda, kimisi ileri gidenler. Yani sabık, yani önde giden, müstahap olan şeylere de özel olarak dikkat edenler. Muktesit olanlar, yani orta yolu tutanlar ise cennete layık olan müminlerin genelidir. Bu iki gruptan birisine giremeyen kimse ise kendisine zulmedendir. Çünkü aleyhissalatü vesselam, Allah'ım fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten, kabul edilmeyen duadan sana sığınırım demiştir. Amin ya Rabbi. Huşuğa aykırı olan kalbin kasveti, katılığını Allah Azze ve Celle bir yerde, bundan sonra yine kalpleriniz katılaştı. Katılık da taş gibi, hatta taştan da daha kasvetli oldu buyurmuştur Bakara'da. Kardeşlerim, sözlükte kasvet, sertleşme, kabalaşma, kuruma ve nasır bağlamak anlamına gelir. Kalbin kasveti ise burada ondan yumuşaklığın, rahmetin, merhametin ve huşunun gitmesidir. Yani kasi ve asi alabildiğine sert ve katı demektir. Kalbin kasveti, kuruması, övgüye değer olan kalbin kuvveti ise yerilmiş olan kasvetten farklı bir şeydir. Çünkü kalbin kabalık olmaksızın güçlü ve zayıflık olmaksızın yumuşak olması gerekir. Kalpler Allah'ın yeryüzündeki kaplarıdır. Allah'ın en çok sevdiği kalpler ise en salabetli, en ince ve en ağrı olanlarıdır. Bu da el gibidir. Çünkü el hem güçlü hem de yumuşaktır. Katı ve sert olan ayak topuğundan da farklıdır. Orada ne kuruluk ne de yumuşaklık vardır. Aleykümselam ve rahmetullah. Güçlü olsa bile bu böyledir. Yüce Allah ise daha önce işaret edilen ayeti kerimede zikrinden dolayı kalplerin korkup titremesini, arkasından da Allah'ın kitabının okunması sonucunda imanın hem ilim hem de amel bakımından artışını zikretmiştir. Diğer taraftan müminin güç yetiştiremediği konularda Allah'a tevekkül etmesi kaçınılmazdır. Gücü yeten hususlarda Allah'a itaat etmelidir. Bunun aslı ise namaz ve zekattır. Bu beş konuyu emrolunduğu gibi yerine getiren kimsenin diğer görevleri, farzları da yerine getirmesi gerekir. Aleykümselam. Hatta namaz emrolunduğu gibi yerine getirilecek olursa her türlü ahlaksız ve kötülükten alıkoyar. Nitekim namaz Allah'a isyanı gerektiren işlerden alıkoyar ve uzak tutar. Düşünün, bir kimsenin kıldığı namaz kendisini ahlaksızlık ve kötülükten alıkoymuyorsa bu namaz sadece onu Allah'tan uzaklaştırmış olur. Allah ayaklarımızı kaydırmasın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, o münafığın namazıdır. O münafığın namazıdır. O münafığın namazıdır. Güneşi gözetleyip durur. Nihayet şeytanın iki boynuz arasına gelince kalkar. Horozun gagalaması gibi 4 rekat kılıverir. Allah'ı da çok az anar diyor. Allah bizleri mağfiret etsin. Rabbimiz Subhanahu ve Teala, Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Halbuki o onların hilesini kendilerine çevirir. Namaza kalktıklarında tembelce kalkarlar. İnsanlara karşı gösteriş yaparlar ve Allah'ı pek azanarlar diyor Nisa suresinde. Aleyhissalatü vesselam, kişi namazını kılar bitirir de kıldığı namazdan ona sadece yarısı veya üçte biri yazılır ve bunun onda biri yazılır deyinceye kadar sürdürdü. Evet. Senin namazdan elde edeceğin şey aklın ve bilincin yerinde olarak kıldığın kadardır. Her ne kadar ilim adamlarının çoğunluğuna göre namazı iade etmesi emredilmiş ise de kıldığı farzın eksikliğini tamamlayacak nafile namazlar kılması tavsiye edilmiş. Bilindiği gibi namazı içteki huşu ve görünürdeki davranışlarla koruyan ve emrolunduğu şekilde Allah'tan korkan bir kimse farzları da yerine getirir ve büyük günah işlemez. Aynen zina, hırsızlık ve içki gibi büyük günahları işleyen kimsenin kalbinde böyle haşyetin, huşunun ve nurun giderek eksilmesi, kalbinde tasdikin aslı kalmakla birlikte kaçınılmaz bir şeydir. İşte büyük günahın işlenmesi esnasında kişinin imandan çekilip alınan hususlar bunlardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi kardeşlerim, zani zina ettiği zaman mümin olarak zina etmez, hırsız hırsızlık yaptığı zaman mümin olarak hırsızlık yapmaz diyor. Evet, muttaki olanlar Yüce Allah'ın şu buyruğunda nitelendirdiği gibidir. Allah'tan korkanlar kendilerine gelen vesvese dokunduğu zaman şüphe yok ki iyice düşünürler. Bakarsın ki onlar görüp bilmişlerdir diyor Araf 201'de. Onların kalplerini şeytandan gelen bir vesvese çevreleyecek olursa hemen hatırlarlar ve o takdirde basiretleri açılır. Allah hepimize mağfiret etsin. Düşünün, bir kişi kızdıktan sonra Allah'ı hatırlar ve bundan dolayı da kızgınlığını dizginlerse bu ayette söz edilen kimseler gibi davranmış olur. Birisi günah işlemeyi kararlaştırır fakat Allah'ı hatırlar ve onu terk eder, şevhet ve kızgınlık kötülüklerinin temel kaynağıdır. Kişinin basireti açılıp hakkı görünce bunlardan vazgeçer. Allah Azze ve Celle kitabında şeytanların kardeşlerine gelince, şeytanlar onları sapıklığa sürüklerler, sonra yakalarını bırakmazlar diyor Araf'ta. Yani şeytan kendisiyle kardeş olanları sapıklıkta uzun boylu bırakır ve daha sonra da onlardan el çekmezler. O zaman da insanlar kötülükten vazgeçmedikleri gibi şeytanlar da onları bırakmazlar. Buna göre kişinin basireti açılarak görür hale gelmezse kalbi sapıklık içinde kalır. Şeytan da onu bu sapıklık içinde uzun boylu tutar. Kalbindeki tasdik yalanlanmasa bile bu böyledir. O nur, o basiret, o haşyet ve korku kalbinden çıkar. Bu şuna benzer. İnsan gözlerini kapattığında kör olmasa bile bir şey göremez. Kalp de böyledir kardeşlerim. Günahların pası kalbi örtüp kapattığında kafirin körlüğü gibi kör olmasa bile hakkı göremez. Allah ayaklarımızı kaydırmasın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, iman ondan çekilip alınır, tevbe ederse ona tekrar iade edilir buyuruyor. Evet. Böyle devam ettiği sürece iman ondan uzaklaşır, geri dönerse iman da geri döner diyor. Evet. Rabbim hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Sizden kim evlenmek isterse onu evlendirin. Çünkü sizden her kim zina ederse mutlaka Allah ondan iman nurunu çekip alır. o nuru geri vermek isterse verir, istemezse vermez. İman sizin herhangi birinizin giydiği elbiseye benzer. Kimi zaman onu giyer, kimi zaman çıkartırsınız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, zina eden kişi zina ettiğinde iman ondan çıkar ve bir gölge gibi olur. O işten uzaklaştı mı iman ona geri döner. Allah ayaklarımızı İslam'da sabit kılsın. İmanımızı zayi etmesin. Sevdiği amelleri işleyip sevmediklerinden bizleri uzak kılsın. İmanı sevdirsin. Küfrü, fıskı, isyanı bizden tiksindirsin. Evet. Bu mevzuda sıhhati konusunda görüş ayrılığı bulunan bazı hadisleri işleyeceğiz. Tartışma konusu olan hadisler, insanların doğruluğu konusunda anlaşmazlığa düştüğü bazı hadisler nakledilmiştir. Mesela abdestsiz namaz olmaz. Allah'ın adını zikretmeksin, abdest alanın abdest olmaz. Birinci hadis, Aleyhisselatü Vesselam'ın taharetsiz, abdestsiz namaz olmaz hadisi gibidir. Bu konuda Müslümanların arasında ittifak vardır. Namaz için abdest farzdır. Böyle bir durumda kılınan namazın kabul edilmemesi, namaz için gerekli olan bir şeyin terk edilmesi dolayısıyladır. Abdest alırken Allah'ın adını anmanın gerekliliği konusunda ise besmele çekmeden alınan abdest abdest değildir. Aleyhissalatü vesselam mescide komşu kimse namazını mescitte kılmadıkça onun namazı kabul olmaz hadisi de böyledir. Aleyhissalatü vesselama atfen oruca geceden niyet etmeyenin orucu yoktur hadisi de bu şekildedir. Merfu olarak rivayetin sahih olmadığını ancak mevkuf olarak İbn Ömer'e ve Hafsa'ya isnatının sahih olduğu söylenmiştir. Kitap ve sünnetle hükmü kesinleşmiş herhangi bir aslı ortadan kaldırmaz. Eğer Allah ve Resulünün kelamından Allah'ın ve Resulünün muradının ne olduğuna ait açık bir delil getirilemiyor ise hiçbir kimse Allah'ın ve Resulünün kelamını kendi görüşüne uygun bir şekilde yorumlayamaz ve yetkisine sahip değildir. Çünkü Allah'ın ve Resulünün sözü ilim adamlarının sözlerine değil, ilim adamlarının sözleri Allah'ın ve Resulünün sözüne tabidir. Evet kardeşlerim. Küfür, fısk ve isyan kelimesine geldiğimizde aleykümselam. İşlenen suçların bir kısmının küfür olması, bir kısmının da küfrü içermesi dolayısıyla arasında fark bulunan üç kısma ayrılır. Bunların bir kısmı küfür, diğeri fasıklık, üçüncüsü de isyandır. Yani ayette olduğu gibi Allah size imanı sevdirdi, küfrü, fıskı, isyanı tiksindirtti diyor. Bütün bunları müminlere hoş göstermediğini de haber veriyor. Bütün itaatlar iman kapsamına girdiğinden ve hiçbirisinin onun dışında olmadığından dolayı aralarında hiçbir fark gözetmeyerek şöyle buyurmuştur. Yani o size imanı sevdirdi. Yani ancak genel bir ifadeyle sadece size imanı sevdirdi buyurmuş ve bunun kapsamına bütün itaatlar girmiş oluyor. Çünkü o müminlere namazı, zekatı, diğer itaatları sevmeyi dinin bir gereği kılmış. Çünkü Allah bu itaatları onlara sevdirdiğini, kalplerinde süslediğini haber veriyor. Çünkü o size imanı sevdirdi. Bunun yanında müminler hiçbir kötülüğü sevmez ve onlardan tiksinirler. Allah imanı sevdirsin. Küfrü, fıskı, isyanı bizden tiksindirsin. Küfrü, fasıklığı ve diğer bütün kötülükleri sevmemelerini ve onlardan tiksinmelerinin nedeni dinlerine olan bağlılıklarıdır. Çünkü şanı yüce Allah onları bunlardan tiksindirdiğini bildirmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, her kimin iyiliği kendisini sevindiriyor, kötülüğü de onu üzüyor, rahatsız ediyorsa işte o mümindir buyurmuştur. Çünkü şanı yüce Allah iyilikleri müminlere sevdirmiş, seyyiyelerden de tiksindirmiştir. Allah hepimizi iman ehli etsin, ayaklarımızı kaydırmasın. Yüce Allah'ın müminleri bütün masiyetlerden tiksindirmesi, bütün itaatları sevmelerini gerektirir. Çünkü itaatların terki bir masiyettir. Diğer taraftan onların zıttı ile kaynaşmış olmayan bir kimse masiyetleri terk edemez. Onlarla kaynaştığı takdirde onların zıttı olan şeyleri sever ki işte bu da itaattır. Diğer taraftan kalpte bir iradenin bulunulması da kaçınılmazdır. Eğer o kötülüklerden tiksiniyorsa iyilikleri istemesi de kaçınılmazdır. Mübah iyi niyet sonucunda iyilik, kötü niyet sonucunda da şer olur. İrade olmadan istekle yapılan bir fiil olmaz. Bundan dolayı ki Peygamber Aleyhisselam yüce Allah'ın en sevdiği isim Abdullah ile Abdurrahman, en doğru isimler Haris ve Hemmam'dır. En çirkin isimler ise Harp ve Mürre'dir buyurmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tarafından en doğru isimlerin Haris ve Hemmam olduğunun belirtilmesinin sebebi her insan Hemmam ve Haris olmasındandır. Çünkü Haris kazanan ve çalışan kimse deme, Hemmam ise iradenin başlangıcı olan bir işi yapmaya karar verme özelliğine çokça sahip olan demektir. İnsan bir canlıdır. Her canlıda duygu sahibidir ve iradeyle hareket eder. Mübah şeylerden herhangi birini yapacak olursa onun nihayette gerçekleştireceği bir amacın bulunulması kaçınılmaz bir şeydir. Her amaç ise ya bizzat özü itibariyle amaçtır veya başka bir sebep dolayısıyla amaç edinilir. Nihai amacı ve dileği hiçbir şeye ortak koşmaksızın ondan başkasına ibadet etmediği, yalnız kendisine ibadet ettiği ilahı ve onun dışındaki her şeyden daha çok sevdiği yüce Allah'a ibadet olan bir kimsenin bu konudaki maksat ve iradesi Allah'ın rızasını istemesi noktasına ulaşır. Allah hepimize mağfiret etsin. O bakımından böyle bir kimse itaatları gerçekleştirebilmek için yardımlarını almak maksadıyla işlediği mübahlardan dolayı da sevap alır. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam kişinin Allah'tan ecrini umarak aile halkına yaptığı harcama sadakadır diyor. Evet. Sen Allah'ın rızasına umarak yapmış olduğun her harcama sebebiyle mutlaka derecen ve makamın yükselir. Hatta hanımının ağzına koyduğun bir lokma bile diyor. Evet. Ben ayakta duruşumun ecrini Allah'tan beklediğim gibi uykumun ecrini de Allah'tan bekliyorum diyor. Alimin uykusu bir tesbihtir. Allah hepimize mağfiret etsin. Buna göre eğer onun asıl maksadı Allah'tan başkasına ibadetse, helal olan şeyler, tayyibat onun için mübah değildir. Çünkü Yüce Allah bunları kullarının mümin olanlarına mübah kılmıştır. Hatta kafirler, suçlu ve günahkarlarla şehvetlerinin peşinden gidenler, kıyamet gününde dünyadayken faydalandıkları halde bu nimetler dolayısıyla onu zikretmeyip ibadet etmediklerinden dolayı nimetleri sebebiyle hesaba çekilecekler ve bakın onlara ne denecek. Siz dünya hayatında bütün güzel şeyleri kaybettiniz. Bunlarla orada sefa sürdünüz, tükettiniz. Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamanızdan ve yoldan çıkmanızdan dolayı bugün alçaltıcı bir azap ile cezalandıracaksınız. Ahkaf suresinde. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala sonra o gün size verilen nimetten sorulacaksınız diyor. Yani nimetlere şükretmemekten dolayı sorguya çekileceksiniz. Kafir ise Yüce Allah'ın kendisine vermiş olduğu nimetlere şükretmez. Bu şükürsüzlüğü dolayısıyla Allah onu cezalandıracak. Allah bu nimetleri sadece müminlere mübah kılmış ve bununla birlikte onlara şükretmesini emretmiştir. Ey iman edenler, size verdiğimiz rızıkları yiyin ve Allah'a şükredin buyurmuştur. Bakara 172'de. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah yediği bir lokmadan ve içtiği bir sudan dolayı kendisine hamd eden bir kuldan razı olur diyor. Allah'ım sana hamdü senalar olsun. Yine Aleyhisselatü Vesselam, şükreden oruçsuz, sabreden de oruçlu seviyesindedir buyurmuştur. Ey peygamberler, temiz şeylerden yiyin ve salih amel işleyin demiştir Allah Azze ve Celle müminunda. Yine Allah Azze ve Celle kafir olanı dahi az bir süre geçindirir, sonra onu cehennem azabına mahkum ederim, varacağı yer ne kötü uğraktır demiştir. Allah hepimize hayırlı akıbet versin kardeşlerim. İbrahim Aleyhisselam hoş ve temiz şeyler ile rızıklandırılmaları için özel olarak müminlere dua etmiştir. Yüce Allah da emrettiği üzere ihramlıyken avlanmayı haram sayanlara hayvanları mübah kılmış, müminlere helal ve temiz şeylerden yiyerek kendisine şükretmeyi emretmiştir. Bu bakımdan Yüce Allah mutlak olarak bütün insanlara yaptığı hitapla sadece müminlere yaptığı hitap arasında bir ayrım gözetmiştir. Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan helal ve temiz şeylerden yiyin, şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır. O size daima kötülük ve çirkin iş yapmanızı, Allah hakkında bilmediğiniz şeyler söylemenizi emreder. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun dense, hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız derler. Peki ama ataları bir şey düşünmeyen, doğru yolu bulamayan kimseler olsa da mı? Evet. Şanı yüce Rabbimiz bütün insanlara yeryüzünde bulunan nimetlerden yemelerini iki şartla helal kılıyor. Hoş ve temiz, ayrıca helal olacak. Evet, ey iman edenler, size verdiğim rızıkların iyilerinden yiyin, Allah'a şükredin. Görüldüğü gibi kardeşlerim, Rabbimiz Subhanahu ve Teala müminlere iyi ve temiz şeylerden yeme iznini helal olma şartı koşmaksızın veriyor ve sözü geçen şeylerin dışında kalanları onlara haram kılmıştır. Evet. Bu istisnaların dışında kalanların hiçbirisi müminlere haram kılınmamış. Bununla birlikte o, bu hitabıyla haram kılmadığı şeyleri helal da kılmamıştır. Aksine bunlar hakkında hiçbir şey söylenmemiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam helal, Allah'ın kitabında helal kıldığı, haram da Allah'ın kitabında haram kıldığıdır. Hakkında susup bir şey söylemediği ise onun affettiği, hakkında buyruk indirmediği şeydir. Rabbini unutma tutmaz. Yine Aleyhisselatü Vesselam, Allah bir takım şeyleri farz kıldı, onları zayi etmeyin. Bazı sınırlar çizdi, onları aşmayın. Bir takım şeyleri haram kıldı, onları çiğnemeyin. Bazı şeyler hakkında da unutkanlıktan değil, size rahmetinden dolayı sustu, bunları da fazla araştırmayın buyurmuştur. Kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Bu naslar İslam'da şöyle bir kaideyi gündeme getiriyor. Hakkında nas olmayan şey, yani eşyada asıl olan şey ibahadır. Yani helalliktir. Bir şeye haram dediğin zaman onun haramlığına dair delil getirmek zorundasın. Allah Azze ve Celle bunu unuttuğundan değil, kullarına merhametindendir. Ve Müslüm'de gelen ifadede Müslümanların diyor en şerlisi hakkında nas olmayıp da şu helal mı, bu haram mı deyip de onun haramlığına sebep olan kimse gibidir diyor. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Yine Yüce Allah'ın şu buyruğu da böyledir. De ki, bana vahyolunandan yiyen kimse için haram edilmiş bir şey bulamıyorum. Ancak leş olursa başka. Böylece sözü edilenler dışındaki şeylerin haram kılınmadığının bildirilmesi, geriye kalanların haram kılınmadıkları hakkında da söz söylenmemesi, onların af kapsamına girdiklerini ifade eder. Helal kılma ancak bir hitaplan olduğu gibi, haram kılma da bir hitaplandır. Bu bakımdan Maide suresinde Allah Azze ve Celle sana kendilerine neyin helal kılındığını soruyorlar. De ki, size iyi ve temiz şeyler helal kılındı. Allah'ın size öğrettiklerinden öğreterek yetiştirdiğiniz avcı hayvanların sizin için yakaladıkları şeyleri yiyin ve üzerine Allah'ın adını anın. Bugün size iyi ve temiz şeyler helal kılındı. Kendilerine kitap verilenlerin yemeği size helal, sizin yemeğiniz de onlara helaldir. İşte kardeşlerim, bu ayetin indirildiği gün onlara iyi ve temiz şeyler helal kılınmış oldu. Allah razı olsun. Bundan önce ise istisna ettiklerinin dışındakilerinden başkası onlara haram değildi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da yırtıcı hayvanlardan azı dişleri olan, uçan kuşlardan pençesi olan ve leş yiyenler haram kılınmıştır. Evet, bu kitaptaki hükmün neshi değildir. Fakat onun haram oluş hakkında bir şey söylememiştir. Dolayısıyla bunun haram kılınışı başlangıçta bir teşri hükmü ifade eder. Bu bakımdan Aleyhisselatü Vesselam, biriniz rahat koltuğuna yaslanarak benim vermiş olduğum bir emir veya yaptığım bir yasak kendisine ulaştığı halde kalkıp bizimle sizin aranızda bu Kur'an var, onda neyi helal olarak buluyorsam onu helal, neyi haram olarak buluyorsam onu haram kabul ederim dediğinizi görmeyin. Şunu bilin ki, bana hem kitap hem de onunla birlikte bir benzeri, yani sünnet verilmiştir. Şunu iyi bilin ki, bana verilen bu Kur'an'ın misli daha fazlası verildi. şunu iyi bilin ki ben yırtıcı hayvanlardan azı dişli olanların hepsini haram kılıyorum. Evet, bunu Ebu Davud Haraç'ta, İbn-i Mace Mukaddime'de bulabilirsiniz. Demek ki böylelikle aleyhissalatü vesselam kendisine bir başka vahyin de indirilmiş olduğunu açıklıyor. Bu ise kitabın dışında kalan hikmettir kardeşlerim. Yani Allah'ın indirdiği bu vahiy ile haram kılındığını haber verdiği şeyleri haram kılmış. Bu ise sünnetle sabittir. Bu kitabın nesi demek değildir. Çünkü kitap zaten bu gibi şeyleri kesinlikle haram kılmamış. O iyi ve temiz şeyleri helal ve bunları tayyibattan saymıştır. Allah Azze ve Celle kitabında ey iman edenler, size rızık olarak verdiğimiz şeylerin temiz olanlarından yiyiniz buyurmuştur. Bakara 172'de. Bu ayeti kerime onun bütün özelliklerini ele almamakla birlikte bunları da haram kılmamıştır. Ayrıca haram kılınması konusunda bir şey de söylememiştir. Af yoksa bu buyrukla yenilmesi konusunda izin verilmiş de değildir. Kafirlere gelince Allah onların herhangi bir şey yemelerine izin vermemiş, onlara bir şeyi helal kılmamış ve onların yedikleri herhangi bir şeyi de af etmemiştir. Aksine ey insanlar, yeryüzünde bulunan helal ve temiz şeylerden yiyin. İşte burada onların yedikleri şeyin helal olması şartını koşmuştur. Helal ise Allah ve Resul'ün izin verdiği şeylerdir. Yüce Allah ise yemek hususunda sadece müminlere izin vermiş, ancak bu izin onların iman etmeleri halinde geçerlidir. Bu bakımdan kafirlerin ellerinde bulunan mallar şer'i mülk yoluyla elde edilmiş mallar değildir. Çünkü şer'i mülk kanun koyucunun mübah kıldığı tasarrufa sahip olmak demektir. Kanun koyucu ise ancak iman şartıyla mallarda tasarrufu mübah kılmıştır. Bu bakımdan onların malları mübah kalmaya devam etmiştir. O kafirlerden herhangi bir grup bir başka grubu mağlup edecek olursa kendi dinlerinde onu helal kabul ederler ve onları ellerinden alırlar. Böylelikle bu galipler bu mallarda öncekilerin durumunda olurlar. Müslümanlar o malları ganimet olarak alacak olurlarsa şer'an o mallara malik olurlar. Çünkü Yüce Allah Müslümanlara ganimetleri mübah kılmıştır. Başkalarına mübah değildir. O bakımdan Müslümanların kafirlere kendi dinlerinde helal kıldıkları birbirinden zorla almak ilkesiyle davranmaları caiz olduğu gibi bir kesimin ötekisinden esir aldığı kimsenin satın almaları da caiz olur. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Mümin ihtiyacı sebebiyle haramdan kurtulup helali yerine getirmek amacıyla mübah olan bir şeyi yaptığı takdirde sevap kazanır. Nitekim aleyhissalatü vesselam, sizden biriniz herhangi birinin hanımına yaklaşması sadakadır dediğinde sahabeler ey Allah'ın Resulü, bizden birisi arzusunu gerçekleştirince bundan dolayı nasıl ecir alır diye sorunca aleyhissalatü vesselam, ne dersiniz, o bu arzusunu haram yoldan gerçekleştirecek olsa günah kazanır mıydı? İşte helal yoldan bunu temin edince de bundan dolayı ecir kazanır buyurmuştur. Bu hadis-i şerif İbn Ömer'in aleyhissalatü vesselam'dan rivayet ettiği şu hadisi andırmakta kardeşlerim. Allah masiyet olan bir işin yapılmasından hoşlanmadığı gibi ruhsatlarıyla amel edilmesini sever. Evet. Bu buyrukta aleyhissalatü vesselam bize şunu haber vermekte. Yüce Allah günahların işlenmesinden hoşlanmadığı gibi ruhsatların da işlenmesini sever. Yani azimetlerin yapılmasını sevdiği gibi. Çünkü ruhsatları Yüce Allah kullarının ona ihtiyaçları dolayısıyla mübah kılmıştır. Müminler de onlardan aldıkları kuvvetle ona ibadet eder. O bakımdan o ruhsatların yapılmasından hoşnut olur. Çünkü kerim olan zat ihsan ve lütuflarının yapılmasını sever. Yine mesela bir hadis-i şerifte yolculukta 4 rekatlık farzları 2 rekat olarak kılmak Allah'ın size verdiği bir sadakadır. Onun sadakasını böylece kabul edin buyurulmuştur. Diğer bir sebep ise ona ibadet ve itaatın bu lütuflarından istifade etmekle mümkün olmasıdır. İnsanın ihtiyaç duymadığı, aksine abes olarak işlediği söz ve amellere gelince bunlar onun lehine değil aleyhinedir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ademoğlunun bütün sözleri lehine değil aleyhinedir. İyiliği emretmesi, kötülükten nehyetmesi veya Allah'ı zikretmesi müstesna buyurmuştur. Sesim net mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kimse ya hayır söylesin ya da sussun buyurmuştur. Kardeşlerim, burada mümine iki şeyden birisi emredilmekte. O ya hayır söyleyecek veya susacak. Bu bakımdan hayrı söylemek onu söylemeyip susmaktan daha hayırlı olduğu gibi şerri susup söylememek ise söylemekten daha hayırlıdır. İşte bundan dolayı Allah Azze ve Celle insan hiçbir söz söylemez ki yanında onu gözetleyen, dediklerini zapt eden bir melek hazır bulunmasın diyor. Kaf suresinde. Allah hakkımızda hayır yazsın kardeşlerim. İnsanın bütün sözlerinin yazılıp onların bir şeyde tutulması insanın her zaman ihsanı yakalamasına sebep olur. Onun sağında ve solunda bulunan melekler hastalığı halindeki iniltileri dahil olmak üzere her şeyi yazarlar. Allah hayırda yarışanlardan eylesin bizleri. Allah faydalı işte yarışan, iyilikte, takvada yarışanlardan eylesin. Kendisine fayda vermeyen şeyleri terk eden ve faydalı işlerle uğraşan samimi Müslümanlardan eylesin. Kardeşlerim, unutmayalım ki kendisine fayda vermeyen şeyleri terk etmesi kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir. Buna göre faydalı olmayan şeylere dalacak olursan senin Müslümanlığının güzelliği gider, eksiklik meydana gelir. Bu da senin aleyhine olur. Çünkü onun aleyhine olan şeylerin tümü dolayısıyla cehennem azabına ve Allah'ın gazabına hak kazanması şartı yoktur. Değerinin ve derecenin azalması onun aleyhine sonuçtur. İşte bu bakımdan Allah Azze ve Celle herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, kötülükse kendi zararınadır demiştir. O bakımdan insan her ne yaparsa yapsın ya aleyhinedir veya lehine. Eğer o yaptığı şey emrolunduğu şeylerdense lehine, aksi takdirde aleyhine olur. Nefis doğal olarak hareket halindedir. Asla sukun bulmaz. Fakat şanı yüce Allah söylemedikçe veya yapmadıkça müminlerin işlerinden geçen kötü şeyler affedilmiştir. Allah bir an olsun nefsimize bizleri bırakmasın. İşlerinden geçirdiklerine uygun olarak davranma, onların yaptıkları işin ya emir veya nehi kapsamında olmasını gerektirir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala müminlere bütün günahları kötü ve çirkin gösterdiğine, bütün itaatlara gerektiren imanı insanların ittifakıyla ona zıt bir şey olmadığı takdirde imanı müminlere sevdirdiğine göre. Çünkü Allah bizi ırak eylesin, mürciye, kalpte bulunan imanın itaata götürdüğüne ve bunu gerektirdiğine kanidir. Bu konuda anlaşmazlık çıkarmaktadır. İtaat da imanın semerelerinden ve sonuçlarındandır. Fakat mürciyenin ameli imandan kabul etmemesi onun imanda zaafına, anlamadığına götürür. Allah hepimize mağfiret etsin. İman her ne kadar itaata davet ediyor ise de nefis ve şeytandan ona karşı bir muarız olur. Nefis insana her zaman kötülüğü ilham eder kardeşlerim. Aleykümselam ve rahmetullah. Evet. Eğer kişi imanı seviyorsa bunun zıttı olan küfürden, fısktan, isyandan tiksinmesi, iğrenmesi kalır. Evet. Aynı şekilde müminler bütün kötülüklerden tiksindiklerine göre demek ki iyilikler ve mübah şeyler kalıyor. Mübah şeyler ise ancak onlar vasıtasıyla itaatlara karşı yardım alan iman ehline mahsustur. Evet kardeşlerim. Mümin bazen bir kötülük yapabilir. Bundan dolayı tövbe eder. Ya da onu silecek iyilik yapar. Veya günahına kefaret kılacak bir bela ile karşılaşır. Ancak aynı zamanda o kötülükten tiksinmesi ve hoşlanmaması da gereklidir. Çünkü Rabbimiz Subhanahu ve Teala müminlere imanı sevdirdiğini, küfrü, fıskı ve isyanı çirkin gösterip tiksindirdiğini haber veriyor. Bu üçünden de tiksinmeyen bir kimse mümin olamaz. Allah hepimize mağfiret etsin. Fasık, dindarlığı yüzünden ondan tiksinir. Buna göre şöyle denilir. Fasık, dininin o kötülüğü haram kıldığına inanıyor ve bununla birlikte dinini seviyor. Bu haramında dininin cümlesinden olduğunu kabul ettiğinden dolayı ondan tiksiniyor. Eğer genel olarak dinini sevmekle birlikte kalbinde belirli bir günaha karşı tiksinti bulunmuyorsa imandan o oranda yoksun demektir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sizden kim bir münker görürse onu eliyle değiştirsin. Ona gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Ona da gücü yetmezse kalbiyle değiştirsin. Bu ise imanın en zayıf derecesidir buyurmuştur. Allah bizlere mağfiret etsin. Aleyhissalatü vesselam kötülük yapanlara, özellikle de kötülük yapan yöneticilere karşı eliyle cihad eden kişi mümindir. Diliyle cihad eden kişi mümindir. Kalbiyle cihad eden kişi mümindir. Bunun ötesinde hardal tanesi kadar iman yoktur buyurmuştur. Kardeşlerim, bu açıklamalardan sonra şunlar ortaya çıkıyor ki, eğer kalpte Allah'ın hoşlanmadığı şeyden hoşlanmamak yoksa, o kalpte insanı sevaba götürecek imandan da bir eser yok demektir. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın imandan ifadesi böyle bir imandan demektir ki bu da mutlak imandır. Yani bu üç özelliğin ötesinde iman sınırları içinde herhangi bir şey yoktur. Hardal tanesi ağırlığı kadar dahi. Yani imanın son sınırı budur. Artık bundan sonra imandan bir şey kalmamakta. Yoksa onun bundan maksadı, her kim bunu yapmayacak olursa o kişiyle birlikte imandan bir şey kalmaz demek değildir. Aksine hadisin lafzı birinci anlama işaret etmektedir. Allah hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip sakınmayı nasip etsin. Hatalarımızı gidersin. Kur'an ahlakıyla ahlaklanmayı nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurike ve etubileyim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.